Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım, 11. bölüm. Eve, savaşı, böyle kitlelerin gelişigüzel öldürüldüğü türde bir savaşı hiç yaşamamıştı. Onun ilgilendiği ölümler her zaman daha kişisel olmuştu, daha ayrı. Bir şekilde mahrem, beden, kan, amaç, merhamet. Şu anda gördüğü şeyde hiç mahremiyet yoktu. Uzaktan halledilen toplu yıkım, katille kurban arasındaki bu nahoş bağı ortadan kaldırıyordu. Karmaşa vardı. Sirenlerin çığlıkları, yaralıların inlemeleri, onların yanı başında buna seyirci kalanların feryatları. Hepsi şok ediciydi ve insanın aklını başından alıyordu. Duman, 5. caddenin girişindeki saygın otelden yayılarak gözleri acıtmaya devam ediyordu. Kopmuş tuğla ve beton parçaları, parçalanmış metal ve tahtalar, parlayan mermer ve taş parçaları, korkunç et parçaları üstüne yığılmış duruyorlardı. Hepsi pıhtılaşmış kan üzerine saçılmıştı. Eve, renkli giysilere ait paramparça olmuş çaputlar, kopmuş uzuvlar, kül yığınları gördü. Ve gümüş tokalı, tek bir siyah ayakkabı. Bir çocuk ayakkabısı olduğunu düşünerek kendini çömelip incelemekten alıkoyamadı. Küçük bir kızın çay gezmesi için giydiği gösterişli ayakkabı olmalıydı. Artık gösterişli değil, sadece donuktu ve üstüne kan sıçramıştı. Eve doğruldu. Kalbine sakinleşmesi ve aklını boşaltmak için komut verdi. Sonra molozların ve harabelerin çevresinde yoluna devam etmeye başladı. Dallas, Eve geriye doğru döndü. Yüksek topukları ve ince çorabıyla açık saçık giyinmiş Nadine'in geldiğini gördü. Basın çizgisinin gerisinde dur Nadine. Hiç kimse bir çizgi koymamış. Rüzgar saçlarını ileri savururken Nadine bir elini geriye itmek için kaldırdı. Dallas, aman tanrım, olay olduğunda Waldorf'ta bir öğlen yemeği konuşması ile ilgili işimi tamamlamak üzereydim. Yoğun bir gün, diye mırıldandı Eve. Evet, her tarafta. Radio City hikayesini devretmem gerekmişti. Çünkü öğlen yemeği için söz vermiştim. Ama merkez bana son olayları aktardı. Kahretsin, neler oluyor burada? Senin orayı boşalttığın söylenmişti. Nadine duraksadı, tahribatı inceledi. Oradaki bir ana su borusu sorunu değildi. Bu da değil. Sana ayıracak vaktim yok. Dallas? Nadine, Eve'i kolundan yakaladı ve sıkıca tuttu. Eve'le bakışları birleştiğinde gözleri korku doluydu. İnsanların bilmesi gerekli, dedi sessizce. Buna hakları var. Eve kuvvetle kolunu çekti. Nadine'in arkasında bir kamera ve yakasına iliştirilmiş mikrofon gördü. Herkes işini yapıyordu. Eve bunu biliyordu, anlıyordu. Sizin burada gördüklerinize ekleyecek başka bir şey bilmiyorum Nadine. Demeç vermek için burası uygun yer ve zaman değil. Eve yeniden gümüş tokalı küçük ayakkabıya baktı. Ölüm kendi demecini verdi. Nadine bir elini kaldırarak arkasındaki kamera operatörüne işaret etti. Elini yukarı kaldırıp mikrofonunun üzerine kapadı ve usulca konuştu. Sen haklısın. Ben de haklıyım. Yalnızca şu anda hiçbir şey önemli değil. Eğer yapabileceğim herhangi bir şey varsa, yani sana ulaşmanda yardım edebileceğim herhangi bir kaynak varsa söyle bana. Bu defa karşılıksız yardım ederim. Onaylarcasına başını salladı Eve ve arkasını döndü. İlk yardım ekibinden bir grup gördü. Telaşla ve çılgıncasına kan içindeki kapı görevlisi olması muhtemel biriyle ilgileniyorlardı. Adamın bedeninin büyük kısmı girişten 15 adım uzağa fırlamıştı. Eve, onların adamın kolunu bulabilecekleri konusunda tereddüde düştü. Onları arkada bırakarak lobiden geriye kalan kararmış boşluktan içeriye doğru yürüdü. Yangın söndürücüler görevlerini tamamlamışlardı. Su ve çamur birikintileri boşluğa dökülüyordu. Her adımda bu karışım ses çıkarıyordu. Havadaki pis koku dayanılmazdı. Pıhtılaşmış kan ve duman vardı. Eve bunları düşünmemeye zorladı kendini. Ölüleri işaretlerken sessizce ağlayan iki can kurtaran görevlisini görmezden geldi ve Anne'i bulmaya çalıştı. Morgda ve laboratuvarda kimlik tespitleriyle ilgilenilmesi için ek vardiyaya ihtiyacımız olacak. Sesi çatallaşmıştı. Boğazını temizledi. Bunu merkezle netleştirebilir misin Fini? Tabii. 16. yaş gününde kızımı buraya getirmiştim. Lanet olası domuzlar. Fini haberleşme cihazını hızla çıkardı ve geriye döndü. Eve ilerlemeye devam etti. Asıl darbenin vurduğu noktaya yaklaştıkça durum daha da kötüleşiyordu. Daha önce buraya bir kere Rourke'la gelmişti. Buradaki zenginliği, zarafeti anımsadı. Şık renkleri, güzel insanları, gözleri fal taşı gibi açılmış turistleri, heyecanlı kızları, alışverişe gelen grupların plazadaki ünlü geleneksel çayı denemek için masalarda oluşturduğu kalabalığı. Molozların arasında ilerlemeye çalıştı. Sonra kararmış çukura gözlerini dikerek baktı. Onların hiç şansı olmadı diyerek Eve'in yanında belirdi. Gözleri yaşlı ve kızarmıştı. Kahretsin. Hiç şansları olmadı Dallas. Bir saat önce burada insanlar vardı. Güzel masalarda oturuyor, kemancıyı dinleyerek çaylarını ya da şaraplarını içip keklerini yiyorlardı. Ne kullandıklarını biliyor musun? Burada çocuklar vardı. En'in sesi yükseldi ve kesildi. Pusetlerinde bebekler vardı. Lanet olsun, bunun hiçbir anlamı yok. Bu adamlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Eve bunu en az onun kadar iyi görebiliyordu. Olanların rüyalarına gireceğini de biliyordu. Yine de döndü, En'in yüzüne baktı. Biz onlara yardım edemeyiz. Geriye gidip onları durduramayız. Bu oldu ve bitti. Yapabileceğimiz tek şey ilerleyip bir sonrakini durdurmaya çalışmak. Raporuna ihtiyacım var. Her zamanki gibi iş mi istiyorsun? En Eve'i gömleğinden yakaladı. Eve bir anlığına ona engel olmaya çalışmadı. Burada durup buna bakıyorsun ve her zamanki gibi iş mi istiyorsun? Onlar istiyorlar bunu, dedi Eve sakince. Bunun onlar için anlamı bu. Eğer onları durduracaksak bizim de aynısını yapmamız gerekiyor. Sen lanet bir droid istiyorsun. Cehenneme kadar yolun var. Temen Meloy, Peabody ileriye doğru adım attı. Bir elini onun koluna koydu. Eve, Peabody'nin orada olduğunu unutmuştu. Başını salladı. Sen geri çekil memur. Temen Meloy, eğer raporunuzu veremeyecekseniz bir droidle yetinebilirim. En gözleri kıvılcım saçarak, sana verecek bir şeyim olduğunda rapor alabilirsin. Ve şu anda burnumun dibinde sana ihtiyacım yok, dedi. Eve'i kenara iteleyip kendini harabelere doğru gitmeye zorladı. Dallas, o mahvolmuş durumda. Önemli değil. Ama önemliydi. Canının yandığını fark etti Eve. O kendini toparlayacaktır. Bunu kayıtlardan silmeni istiyorum. Saha çantasından maske ve koruyucu gözlüklere ihtiyacımız olacak. Başka türlü burada çalışmamız mümkün değil. Biz burada ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz tek şey, dedi Eve. Acıyan gözlerini ovuşturarak, can kurtaran ekibine ölüleri toparlamakta yardım edeceğiz. Bu ızdırap verici ve ürkütücü bir işti. Yaşadığı şeylere kayıtsız olmayan birinin ölene kadar içinde olacak bir acıya neden olurdu. Eve kendine ilgilendiği şeyin insanlar olmadığını, sadece parçalar ve deliller olduğunu telkin etti. Ne zaman koruyucu kalkanı yerinden oynasa veya dehşet onu ele geçirmeye çalışsa, bunu zihninden uzaklaştırdı ve işine devam etti. Peabody ile beraber dışarıya çıktıklarında hava kararmıştı. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Eve. ''İyi olacağım. Tanrım, Dallas. Eve git. Bir sakinleştirici al, sarhoş ol. Charles'ı çağır, seviş onunla. Hangisi işe yararsa onu dene ama bunu kafandan at. Belki hepsini denerim. Peabody zorlukla gülümsedi. Onların yolu üstünde McNab'in olduğunu görünce gerginleşti. McNab doğrudan ve kasten Eve'e bakarak, ''İçmeye ihtiyacım var.'' dedi. ''Bütün içeceklerin karışımına ihtiyacım var. Bizim merkeze geri gitmemizi istiyor musunuz?'' ''Hayır. Bir gün için yeteri kadarını gördük. Raporlarınızı saat 8'de verin.'' ''Tamamdır.'' Sonra gün boyunca yapmamaya özen gösterdiği şey için kendine izin verdi, Peabody'ye baktı. Seni eve bırakmamı ister misin?
Ben,
Peabody heyecanlandı, adımları değişti.
Hayır, hayır.
Eve bıraksın seni Peabody, dağılmış durumdasın. Bu saatte toplu taşıma araçlarıyla uğraşmanın anlamı yok.
Ben istemiyorum.
Eve'in şaşkın bakışları altında kızardı. Bence böylesi daha iyi olacak dedi ve öksürerek boğazını temizledi. Teklifin için teşekkürler McNabb, fakat ben iyiyim.
Yorgun görünüyorsun, hepsi bu.
Eve hayretle McNabb'in de renginin değiştiğini fark etti. İçerisi çok zorluydu.
Ben iyiyim, dedi Peabody.
Başını eğdi ve ayakkabılarına baktı.
Eğer eminsen pekala.
Ah, saat 8 olmuş, görüşürüz. McNabb elleri ceplerinde, omuzları kamburlaşmış bir halde ilerledi.
Sorun nedir Peabody?
Hiçbir şey.
Sorun yok.
Hızla başını kaldırdı. İçinden McNabb'den nefret ederek onun ilerleyişini izledi.
Hiçbir sorun yok.
Hiçbir şey.
Hiçbir şey olduğu yok.
Bunları gevelemeye devam ederken zorlukla kendine mani oldu.
Tamamdır. Konu kapandı.
Hey, baksana. Peabody, Rourke'u limuzinden dışarı çıkarken gördüğünde bu konu kapanacağından ötürü rahatladı.
Seni götürecek bir araç var gibi görünüyor. Birinci sınıf hem de.
Eve, caddenin karşı tarafına baktı. Yanıp sönen kırmızı ve mavi emniyet ışıkları arasında Rourke'u gördü.
Benim arabamı al ve eve git Peabody. Ben yarın sabah merkeze bir araçla gelirim.
Peabody, emredersiniz efendim derken Eve çoktan caddeyi geçmişti.
Berbat bir gün geçirmiş olmalısın Teğmen.
Rourke elini kaldırıp onun yanağını okşamaya yeltendi ama Eve geri çekildi.
Hayır, bana dokunma, çok kirliyim.
Eve onun gözlerindeki bakışı gördü. Bunu görmezden geleceğini bilerek hızla aracın kapısını açtı.
Henüz değil, tamam mı?
Tanrım, henüz değil. İçeri girdi. Rourke'un da yanına oturmasını bekledi ve şoföre onları eve götürmesini emretti. Sonra da özel ekran bölmesini yukarı kaldırdı.
Şimdi, dedi Rourke sakin bir biçimde.
Hiçbir şey söylemeden Eve ona doğru döndü. Kollarının arasına kendini bırakarak ağlamaya başladı. Gözyaşları ve kendisini anlayan bir adam. İşte bunun Eve yardımı oldu. Eve vardıklarında sıcak bir duş aldı. Onu konuşmaya zorlamadığı için Rourke'a minnettardı. Yatak odasında yemek yediler. Eve yutkunamayacağına neredeyse emindi. Ancak sıcak çorbayla dolu ilk kaşık boş midesine ziyafet gibi geldi. Oturma alanındaki yastığa başını yaslayarak ''Bana bir saat verdiğin için teşekkürler'' dedi Eve ve içini çekti. ''Buna ihtiyacım vardı.'' Rourke onun solgun yüzünü ve şişkin gözlerini incelerken bir saatten daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşündü. Ancak tek seferde bir adım atabilmişlerdi. Eve'in gözlerini açmasını beklerken ''Ben daha erken gelmiştim oraya'' dedi Rourke. ''Sana yardım edebilirdim ama sivillere izin verilmiyordu.''
''Hayır.''
Eve yeniden gözlerini yumdu.
''Onlara izin verilmiyordu.''
Yine de Rourke en azından kısa bir süreliğine katliamı, korkuyu ve onu görmüştü. Onu elleri sabit ve herkesten saklayabileceğini düşündüğü gözlerini karartan merhamet duygusuyla onlarla başa çıkışını görmüştü.
''Senin işine imrenmiyorum Teğmen.''
Eve buna neredeyse gülümsedi.
''Sürekli işime burnunu sokarak bunu bana ispat edemezsin.''
Gözleri kapalı bir halde Rourke'un eline uzandı. ''Otel seninkilerden biriydi, öyle değil mi? Kontrol etmeye vaktim olmadı.''
''Evet, o otel benimkilerden biriydi. İçinde ölen insanlar da öyle.''
''Hayır.'' Eve'in birden gözleri parladı.
''Öyle değillerdi.
Sadece seninler mi Eve?
Ölüler sana mı aitler?''
Rourke ayağa kalktı. Huzursuz olmuştu. İstemediği halde konyak doldurdu. ''Kolunu yitiren kapı görevlisi benim bir arkadaşımdı ve o hayatını kaybedebilir. Onu 10 yıldır tanıyorum ve onu Londra'dan buraya getirdim çünkü New York'ta yaşamayı çok istiyordu. Üzgünüm. Karşılamadaki personel, müzisyenler, masa ve resepsiyon görevlisi, bunların hepsi benim için çalışırken öldüler bugün.''
Rourke arkasını döndü. Gözlerinde şiddetli ve soğuk bir öfke vardı. tüm misafirler, geziye gelen turistler, benim çatımın altındaki her bir insan, İsa tarafından onları benim yapıyor. Rourke'un gözleri parladığında, bunu kişisel olarak değerlendirmemelisin, bunu yapamazsın diye tekrarladı Eve. Eve ayağa kalktı, eşinin kolunu kavradı. Onların ilgilendiği sen ya da sahip oldukların değil, ilgilendikleri esas konu güç. Onların neyle ilgilendikleri, bunu onları bulmak için kullanmanın ötesinde neden benim umurumda olsun ki? Onları bulmak benim işim ve bulacağım da. Rourke konyağını bıraktı. Eve'in çenesini ellerinin arasına aldı. Beni bunun dışında mı tutacağını düşünüyorsun? Eve kızgın olmak istedi. Bir parçası öyleydi de. Tabii eğer Rourke onun yüzüne öyle bakmasaydı. Ancak tehlikede olan, kaybedilecek çok şey vardı ve Rourke fazlasıyla değerliydi. Hayır. Rourke'un tutuşu yumuşadı. Baş parmağını çenesinde gamzenin üzerinde gezdirdi. İşte gelişme diye mırıldandı Rourke. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız dedi Eve. Hem de her anlamda. O anda Eve derin bir nefes aldı. Buna benimle başlama. Söyleyiş tarzın seni küstah bir aristokrat gibi gösteriyor. Ama her ikimiz de biliyoruz ki sen Dublin sokaklarında itişip kakışarak büyüdün. Şimdi Rourke gülümsüyordu. Gördün mü? Biz çoktan birbirimizi anlamışız. Herhalde dersten önce biraz rahatlamama bir şey demezsin, değil mi? Tekrar oturdu. Bir sigara çıkarıp yaktı. Eve duygularını bastırırken o konyağını kaldırdı. Benim damarıma mı basmaya çalışıyorsun? Çok sert değil ama nadiren de olsa doğru amaca ulaşıyor. Sigarasını içine çekti. Kokulu bir duman çıkardı. Benim bir derse ihtiyacım yok. Bunu biliyorsun. Eminim ki belli başlı noktaları hatırlıyorumdur. Bunun senin işin olduğu ve buna karışmamam gerektiği gibi. Hiçbir acıyı kendi başıma keşfetmemeliyim ve bunun gibi şeyler. Eğer bu noktaları biliyorsan kahretsin neden bunlara uymuyorsun? Çünkü istemiyorum ve eğer uymuş olsaydım tamircinin bilgilerine ulaşamazdınız. Eve ona hayretle bakarken o yeniden sırıttı. Bu sabah geç bir saatte elime ulaştı ve kodu McNab'in bilgisayarına yolladım. O da çözmek üzereydi fakat ben daha hızlıydım. Üstünde durmaya değmez diye ekledi Rourke. Onun egosunu zedelemekten nefret ediyorum. Eve kaşlarını çatarak baktı. Şimdi sanırım benim sana teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorsun. Aslında bunu yapacağını umuyordum. Rourke sigarasını söndürdü. Pek dokunmadığı konyağını bir kenara koydu. Eve'in eline uzandığında Eve kollarını göğsünün üstünde birleştirdi. Unut bunu dostum, çalışmam gerek. Ve gönülsüz bir şekilde benden sana yardım etmemi isteyeceksin. Rourke onun beline sarıldı. Eve üzerine yuvarlanana dek onu kuvvetle çekti. Ama önce Rourke dudaklarını ikna edici bir şekilde Eve'in dudaklarına sürdü. Benim sana ihtiyacım var. Her halükarda Eve'in karşı koyması ılımlı bir biçimde olacaktı. Yine de bu kelimelerin arasında eridi gitti. Eve ellerini kocasının saçları arasında gezdirdi. Sanırım birkaç dakika ayırabilirim. Rourke güldü. Onu kendine doğru çekerek yerlerini değiştirecek şekilde yaklaştırdı. Acelen var senin. Pekala öyleyse. Şimdi ateşli ve arzulu bir biçimde dudaklarını onunkine bastırdı ve sakin atan nabzını hızlandırmaya yetecek kadar ısırdı. Eve bunu beklemiyordu ama o hiçbir zaman Rourke'un bir dokunuşuyla, öpüşüyle ya da küçük bir bakışıyla kendisine ne yapabileceğini tam olarak kestiremiyordu. O gün içinde yürüdüğü bütün korku, acı ve dehşet, kocasının yönlendirmesiyle azalıp yok oldu. Öyleyim, çok acelem var. Eve onu pantolonunun kemerinden tutup çekti. Rourke, beni bedenine al. Rourke onun duştan sonra giydiği yumuşak külotlu çorabı çekiştirdi. Hevesli bir halde tutup kalçalarını kaldırdı ve Eve'in bedenine gömüldü. Ateşe, davete ve ıslaklığın içine doğru. Eve'in inlemesini bastırırken bedeni bir kez titredi. Eve onun altında hareket etmeye başladı. Rourke'un soluğu kesilinceye dek çılgın bir hızla onu zirveye çıkardı. Nefes nefese kalıp havayı soluyarak Rourke başını kaldırdı ve Evie'nin yüzünü seyretti. Tanrım, o kendini kaybettiğinde onu izlemeyi öylesine seviyordu ki. Onun ateşli teniyle koyu renkli gözlerini, yarı aralık yumuşacık dudaklarını, özellikle de başı geriye düştüğünde nabzı çılgın gibi atarken düzgün uzun boynunu izlemeyi. Onu duyumsadı. Tenini, sabun kokusunu Evie. Evie'nin yeniden harekete geçtiğini hissetti. Hızlı ve kendinden emin biçimde kalçalarını iterken nefesi hızlandı. Evie'nin üzerine yıkıldı. Bedeni titreyerek uzun ve tatmin olmuş bir halde nefesini bıraktı. Hadi çalışalım. 20. ayrımın sonu. Sayfa 231. Devamı 21. ayrımda.